Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemattan unsurul akide ve himmet tembih. Eğer desen, eğer sual etsen, nedir şu tabiat ki daima onun ile tıntın ediyorlar? Malum tabiat ilahtır diyenler var. Tabiatı böyle bir yaratıcı gibi görenler var. Eskide de var, bugünümüzde de var. Acaba nedir tabiat? Nedir şu kavanin ve kuvaki, kanunlar ve kuvvetler? Kanun derken, mesela gezegenler arası çekim kanunu deniyor. Kuvvet derken, mesela suyun kaldırma kuvveti. Nedir bunlar ki? Daima onlar ile mütedemdimdirler. Yani bunlarla kendilerine göre sesler çıkarıyorlar. Kanunlarla, kuvvetlerle alemi izah etmeye çalışıyorlar. Yani suyun kaldırma kuvveti dediğimizde, acaba kendisi müstakilden sabit bir vücudu mu var? O mu gerçekten bu işleri yapıyor? Veya gezegenler arası çekim kanunu derken o kanun mu bizzat bu işi yapıyor? Bununla alakalı bir sual. Cevap vereceğiz ki alem-i şehadet denilen cesedi hılkatin anasır ve azasının efallerini intizam ve rapt altına alan şeriat-ı fıtriye-i ilahiye vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın iki şeriatı var. Bunlardan birisi insanın fiilleriyle alakalı. Mesela göz neye bakacak, neye bakmayacak. Mide hangi gıdaları yiyecek, hangi gıdaları yemeyecek. Bunların şeriatta hükümleri var. Yani dinde hükümleri var. Bizim azalarımızı Allah'ın gönderdiği bu din nasıl ki bir tanzim altına alıyorsa, alem de büyük bir insan gibi. İnsan küçük bir alem. Alem büyük bir insan. İşte alemin azalarının, unsurlarının fiillerini de zaptu rapt altına alan bir takım kanunlar var. Bunlara tabiat denilmiş, bir takım kuvvetler denilmiş. İşte buna şeriat-ı fıtriye-i ilahiye deniyor. Cenab-ı Hakk'ın fıtratla ilgili, yaratılışla ilgili şeriatı. İşte şu şeriat-ı fıtriyedir ki tabiat veya matbaa-i ilahiye ile müsemmadır. Yani buna tabiat da denilir, matbaa-i ilahiye de denilir. Malum matbaa derken, matbaanın kendisi kitap basmaz, matbaada kitap basılır. Yoksa matbaa kendisi düşünüp de ben kitap basayım demez. Kainatta bu açıdan bakıldığında bir matbaa gibi, Allah-u Teala kainat matbaasında devamlı kitaplar basıyor. Yani her bir varlık ilahi bir kitap. Evet, tabiat hılkat-ı kainatta cari olan, kainatın yaratılışında cari olan kavanin-i itibariyesinin, itibari kanunlarının mecmu ve muhassalından ibarettir. İtibari kanun derken şöyle ifade edeyim. Mesela gezegenler arası çekim kanunu. Bütün gezegenleri hayalen bir araya toplayalım. Herhangi bir kanundan söz edemeyiz. Şu andaki mevcut halinden bir kanun meydana çıkıyor. Yoksa kanunun sabit bir varlığı yok. Mesela ruh da bir kanun. Ama ruhun sabit varlığı var. İnsanın ruhu müstakil bir varlık sahibidir. Ama tabiattaki kanunların müstakil bir vücudu yok. Diyelim su varsa suyla ilgili çekim kuvvetinden söz ediliyor. Suyu buharlaştırın, herhangi bir çekim kuvveti de kalmaz. Ona bağlı bir varlık var. Bunlara itibari deniliyor. Ve kuva dedikleri şey, yani kuvvetler dedikleri şey, her biri şu şeriatın birer hükmüdür. Yani bizimle alakalı nasıl bir takım haramlar, helaller var, kainattaki işleyişle alakalı da Allah-u Teala'nın hükümleri var. Ve kavanin dedikleri şey, kanunlar dedikleri şey, her biri şu şeriatın birer meselesidir. Fakat o şeriattaki ahkamın istimrarına istinaden, yani o şeriattaki hükümlerin devamlılığına binaen, hem de hayali hakikat suretinde gören ve gösteren nüfusun istidatları bir zemin-i şuure müheyya etmesiyle vehim ve hayal tasallut ederek, tazyik edip, şu tabiat-ı hevaiye tevazu ve tecessüm edip, mevcudu harici ve hayalden misal suretine girmiştir. Evet, şunun gibi vehmin çok hileleri vardır. Yani tabiat dediğimiz şey bir takım kanunlardan ibaret iken, zamanla insanların bazıları bunları müstakil varlığı olan şeyler zannetmiş. Ve o şekilde tabiatı adeta ilahlaştırmışlar. İşte bu alemde bitkileri kim yaptı? Tabiat. Hayvanları kim yaptı? Tabiat. Bizleri kim besliyor? Tabiat gibi. Bu tarzda şeyler söylemişler. Bunlar tabii küfrün birer çeşidi. Bediüzzaman yazmış olduğu risalelerden birinde tabiat konusunu daha ayrıntılı olarak ele alıyor. Tabiat Risalesi 23. lema. Orada bunları daha ayrıntılı anlatıyor. Ve tabiatın bir matbaa gibi olduğunu, bizzat kendisinin basamayacağını, bir kitap gibi olduğunu, müellif olamayacağını, bir sanat olduğunu, sanatkar olamayacağını çok güzel bir şekilde orada anlatıyor. İşaret, şu tabiat ve kuvay-ı umumiye tesmiye ettikleri emirler, kat'iyen aklı ikna edecek ve fikre kendini beğendirecek ve nazar hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülayemet ve münasebet yok iken ve şu kainata illet ve mastar olmaya kabiliyeti mefkud iken, böyle bir şey söz konusu değilken, mahsa tamamen saniden tegafül, Cenab-ı Hakk'ı görmezden gelmek ve intizamın ilcağından tevellüt eden, yalnız ızdırar ile velehresan ukul olan kudretin asarını, akılları hayrette bırakan kudretin eserlerini şu matbaa misali olan tabiatın sanatından görmek, tabiatı mistar iken mastar tahayyül etmek, lazım-ı e'amın vücuduyla mevzum-ı e'hasın vücudunu intaca çalışan akim bir kıyasın neticesidir. Evet, şu kıyas-ı akim dalalet ve hayret vadilerine çok yolları açmıştır. Yani insanlar her şeyin tabiatta meydana geldiğini görüyorlar ya, devamlı her şeyin tabiatta meydana geldiğini görmenin neticesinde artık tabiatı ilahlaştıranlar olmuş. İşte bunları tabiat yapıyor, tabiat ana yapıyor, doğa ana yapıyor. Bu gibi ifadeler kullanmışlar. Halbuki ifade edildi, tabiat bir matbaa gibi kendisi kendiliğinden kitapları basamaz. Sonra bir mistar, doğrudan mastar, yani bunların çıkış kaynağı olamaz. Tenmir, ef'ali ihtiyarinin nezzamı olan şeriat ve kanun, şu kadar harp ve muhalefetle beraber birçok cühhali vahşiye, vahşi cahillere adeta şeriatı bir hakimi ruhani ve nizamı bir sultan-ı manevi tevehüm edip bir tesiri tahayyül eder. İhtiyari fiillerin tanzim edicisi olan şeriat ve kanun, şu kadar istisnaları varken onlara muhalefet bulunmakla beraber birçok diyor vahşi insan, cahil insan adeta şeriatı ruhani bir hakim ve nizamı manevi bir sultan tevehüm edip bir tesiri tahayyül eder. Yani kanunların, hükümlerin doğrudan tesiri var, doğrudan idare ediyor zanneder. Evet, bir taburun veya askerin muttalit olan harekatını ve yeknesak olan etvarlarını ve birbiriyle rapt olunan ahvallerini müşahede eden vahşi bir adam, şu efrad-ı adideyi, yani şu çok fertleri veyahut heyet-i askeriyeyi manevi bir iple merbut zannederse acaba garip görünecek midir? Diyelim bir tabur asker beraber eğitim yapıyorlar. Ve bir emirle hepsi çöküyor, bir emirle hepsi yatıyor veya sürünüyor. Bunları gören birisi, askerin nizamından haberi yoksa, bunların aralarında bir ip var. Biri yere yatınca hepsini yatırıyor gibi o tarz düşünebilir. Halbuki arada bir ip falan yok. Sadece bir emirle bunlar gerçekleşiyor. Kainattaki bütün tasarruflar da Allah'ın emriyle ve izniyle gerçekleşiyor. Veyahut bir bedevi veya bir şair-ü tab, şair tabiatında birisi, nası bir vaz-ı hasende ifra eden ve mabeynlerini telif eden nizamı bir mevcud-u manevi ve şeriatı bir halife-i ruhani temessül ederse çok görünecek midir? Öyleyse kainatın ahvaline taalluk eden ve tabiat tesmiye olunan ve tasdik-i enbiya ve tekrim-i evliyadan başka hark olunmayan ve müstemirri olan şu şeriat-ı fıtriye-i ilahiye evhamda tecessüm etsin, neden taaccüp olunsun? Yani bazıları nasıl ki insanla ilgili şeriatı sanki müstakil varlığı olan bir şahıs, bir hakim gibi tevehüm edebiliyorlar. Onun gibi kainatın fiillerini tanzim eden şeriat-ı tekviniyeyi de müstakil varlığı olan ve o fiilleri yapan bir fail gibi tevehüm etmişler. Burada başka bir şeye de dikkat çektim. Kainattaki kanunlarda bir devamlılık var. Mesela yer çekimi kanunu diyoruz. Yukarıdan bırakılan bir cisim mutlaka aşağıya düşüyor. Ve bu belli bir kanun çerçevesinde düşüyor. Ateş yakıcıdır. Tabiatının kanunlarından biri de bu. Demir serttir. Su kaldırıcıdır. Bütün bu gibi özellikler bulunmakta ve devamlılık arz etmekte. Ateşten ben örnek vereyim. Ateş yakıcıdır ama Allah dilediği zaman ateşe yakma der. Ama bu tarz şeyler nadirattandır. Mesela Hazreti İbrahim ateşe atılmış ve ateş onu Allah'ın emriyle yakmamıştır. Çünkü Cenab-ı Hak ona ey ateş İbrahim'e soğuk ve selametli ol demiştir. Ve Evliyaullah için keramet tarzında bir ikram-ı ilahi olarak böyle sıra dışı durumlar olabilir. Bunun dışında tabiattaki kanunlarda bir süreklilik var. Ancak bu süreklilik illa hep böyle olacak, devamlı bu böyle devam edecek demek değildir. Hani böyle gelmiş, böyle gider mi acaba? Böyle gelmiş, evet normalde böyle gider ama günün birinde böyle gitmeyebilir. Bununla alakalı bir batılının yazmış olduğu, Türkçe'ye de tercüme edilen bir kitap var. Başlığı şöyle atmış kitabın başlığına, tabiat kanunlarının zorunsuzluğu hakkında. Yani tabiattaki kanunlar ezelden böyle başlayıp ebede kadar böyle gidecek demek değildir. Allah kainatta sünnetullah adıyla velen tecdeli sünnetillahi tebdiyle sen Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Ayet böyle anlatıyor. Devamlı bir sistemi Allah-u Teala koymuş. Ama kanunu koyan Allah dilediği zaman kanunun dışına da çıkar. Başka şekilde bir icraatta yapar. Dolayısıyla onun iradesine bir engel söz konusu değildir. İşte o batılı yazar şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki adamın birinin kümesi var. Kümeste tavukları var. Her gün belli bir saatte diyelim zil sesiyle kümese geliyor. Kapısını açıyor. Onlara yiyeceklerini veriyor. Ve hiç bunda vakti de değiştirmese her gün sabah 8'de diyelim onlara yiyeceklerini veriyor. Evvelinde bir zil sesi ardından da onlara yiyeceklerini versem. Bir gün böyle, üç gün böyle, beş gün böyle, bir ay böyle, iki ay böyle gidiyor. Artık oradaki tavukların zihninde bu hep böyle devam edecek şeklinde bir kanaat olabilir. Ama diyor günün birinde zil sesi yine çalar, adam kapıyı açar ama bu defa elinde bıçakla gelmiştir. Ve artık onları kesecektir. Hani büyümüşlerdir, kesilme vakti gelmiştir. Onları kesecektir. O ana kadar devamlı öyle olmasa ebediyen öyle olacaktır demek değil. İnsanlar nasıl ki kanunlarda diledikleri zaman bazı değişiklikler yapıyorlar. Allah-u Teala da kainatta nizam ve intizamın sağlayıcısı olan daimi kanunları koymuş ama dilediği zaman bunlardan istisnalar da meydana getiriyor ve değiştiriyor. Vehim ve tembih. İnsanın zihni ve lisanı ve sem'i, zihni, dili ve işitmesi cüz'i ve teakübi oldukları gibi, yani cüz'idir, bir anda bütün sesleri duyamaz, her şeyi bir anda düşünemez, peş peşe bunları yapar. Fikri ve himmeti dahi cüz'idir. Fikri her şeyi ihata edemez ve bir anda yapmak istediği her şeyi yapamaz. Ve teakup tarikıyla yalnız bir şeye taalluk eder ve meşgul kalır. Yani sadece bir şeye ilgilenir, diğerlerini yapamaz. Hem de insanın kıymet ve mahiyeti himmeti nispetindedir. Himmetinin derecesi ise maksat ve iştigal ettiği şeyin nispetindedir. Hem de insan teveccüh ve kastettiği şeyde güya fenafil maksat oluyor. Yani insan hangi şeye kendini kaptırmışsa orada adeta fani oluyor. İşte şu noktaya binaen hasis bir emir veya pek cüz'i bir şey büyük bir adama isnat olunmaz. Zira tenezzül etmez ve himmetini o küçük şeye sığıştıramaz. Himmeti ağır o şey gayet hafif olduğundan güya muvazenet bozulur. Burada Tabi ince bir noktaya herhalde temas edecek. Büyük bir zat küçük bir işle meşgul olmaz. Herkesin işte kıymeti himmetine göredir, meşgul olduğu şeye göredir. Buradan şöyle bir noktaya gelinecek. Alemde her şey Allah'ın izniyle dediğimiz zaman yani bir takım böyle insanın hoşuna gitmeyen alemde fiiller de var. Bunları da mı Allah yapıyor? İnsanların hatırına bu şekilde vehimler gelebilir. Onunla alakalı bir konu. Hem de insan hangi şeye temaşa ederse elbette mekayisini ve esaslarını kendi nefsinde arayacaktır. Yani kendine kıyas edecek. Eğer bulmazsa etrafında ve ebnai cinsinde arayacaktır. Hatta hiçbir cihetten mümkünata benzemeyen vacib-ül vücudu tefekkür etse yine kuvve-i vahimesi şu vehm-i seyyi düstur ve dürbün yapmak istiyor. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı bize anlatırken leyse kemitlihi şey, hiçbir şey Allah'ın misli değildir. Böyle anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh demiş ki küllü mâ hatara bi bâlike vallahu sivâ dâlike. Allah hatırına Allah olarak ne gelirse Allah o değildir. Allah bundan başkadır. Biz mahlukuz, yaratılmışız. Cenab-ı Hakk'ı kendi ölçülerimizle ölçemeyiz. Kendimize kıyas edemeyiz. Ama bir takım insanlar böyle kıyaslar yapıyorlar. Ve bunun neticesinde biz hani bir anda bir şey yapabiliyoruz, iki şey yapamıyoruz. Allah bütün alemde bütün bu tasarrufları nasıl yapıyor? Kendine kıyas ediyor. Eskiden mesela fabrikalar yoktu. İşler tamamen elle, insanların doğrudan kudretiyle, kuvvetiyle yapılıyordu. Ama günümüzde full otomasyon fabrikalar var. Öyle ki eskiden 10 bin kişinin yaptığı bir işi fabrikayı güzel kurmuşsanız bir düğmeye basmakla çalıştırabilirsiniz. Hiçbir işçi çalıştırmadan orada faaliyet bir anda başlar ve hepsi harıl harıl çalışır. Dolayısıyla ben var ya bir tek şu hareketimle 10 bin kişinin yaptığını yaparım dese bir kimse eski zamanın insanları bunu kabul etmez. Ama biz bunu kabul etmekte zorlanmayız. Günümüzdeki teknolojik güç bunu anlamamıza müsaittir. İşte elektriğin gücünü bile kendi gücümüzle kıyas edemiyoruz bakın. Elektrikte ne muhteşem bir güç var. Kaldı ki elektrik Allah'ın bir mahluku. Alemi yaratan, elektriği de yaratan Allah-u Teala emri küm feyekünle yapıyor. Yani ol demesiyle oluyor. Mübaşeretsiz tasarrufu var. Mübaşeretsiz derken mesela bir komutan tek tek askerlerine emir vermesi gerekmez. Bir emirle hepsi onun emrini yerine getirir. Ve burada bizzat elinin teması o da gerekmez. Allah-u Teala'nın alemdeki tasarrufu emrüküm feyekünle Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Diler ve dilediği meydana gelir. Men şa'allahu ken ve men lem yeşe lem yekun. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Ama insanlar Allah'ı düşünürken bile kendilerine kıyas ettiklerinden, işte Allah zatının birliğiyle beraber alemi bir anda nasıl idare ediyor? İnsan anlamakta zorlanıyor, kendine kıyas ediyor ve işin içinden çıkamıyor. Ve diyelim ki insanın rikkate geldiği bir takım özel durumlar var. Trafik kazası ve benzeri olaylarda. Allah'ın rahmeti buna nasıl müsaade ediyor? Kendine kıyas ediyor ve anlayamıyor. Bu tabii yanlış bir değerlendirme. Allah'ı bize kıyas etmek, kıyası mal-i fariktir. Yapılmaması gereken yanlış bir kıyastır. Hatta hiçbir cihetten mümkünata benzemeyen vacib-ül vücudu tefekkür etse, yine kuvve-i vahimesi, vehim kuvveti, şu vehmi seyyi, şu kötü vehmi, düstur ve dürbün yapmak istiyor. Halbuki Sani-i Zülcelal şu noktayı nazarda temaşa edilmez. Yani Allah'a böyle bakılmaz. Kudretine inhisar yoktur. Yani Allah'ın kudretine inhisar yok. Onu sınırlayacak bir şey yok. Ziya-i Şems gibi kudret ve ilim ve iradesi şamile ve âmmedir. Yani güneşin ziyası nasıl dünyanın her tarafını kuşatıyorsa Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti her şeyi kuşatmıştır. Münhasır olmaz, muvazeneye gelmez. Hasrı altına alınmaz, başkasıyla muvazeneye gelmez. En büyük şeye taalluk ettiği gibi en küçük ve en hassiz şeye dahi taalluk eder. Mikyas-ı azameti, Allah'ın azametinin ölçüsü ve mizan-ı kemali, onun kemalinin mizanı mecmu asarıdır. Bütün eserleridir. Kainattaki bütün eserler. Her bir cüz'ü mikyas olamaz. Yani sadece birine bakarak insan Cenab-ı Hakk'ın azametini, kemalinin mizanını anlayamaz. İşte vacib-i vücudu mümkünata kıyas etmek, kıyası mal fariktir. Hatta şöyle ifade edeyim. Mahlukat arasında bile kıyasta bulunmak, kıyası mal farik olabilir. Şöyle ki, diyelim burada muhakematı mütalaa ediyoruz. Bu mütalalarımız boyunca burada kediler de bulunsa ve bütün mütalaları baştan sona onlar da dinleseler. Acaba bu okuduklarımızdan bir harf anlayabilirler mi? Anlayamazlar. Bizim zevk ettiğimizi zevk edebilirler mi? Edemezler. O da bizim gibi mahluk, biz de mahlukuz. Onun da gözü kulağı var, bizim de var. Ama bizde onda olmayan akıl var. Biz bu hakikatlere akılla, kalple, hayalle muhatap oluyoruz. Onda bunlar olmadığından elbette anlayamayacaktır. İşte bir kedi insanın dünyasını anlayamazsa insan Allah-u Teala'nın mahiyetini elbette anlayamayacaktır. Hatta şöyle ifade edeyim. Bırakın böyle kedi ve insan gibi farklı iki cinsi. İki insan, birisi çok yükseklerde manen, diğeri aşağılarda. Aşağılarda olan insan, o yukarılarda olan insanın mahiyetini anlayamaz. İkisi yan yana. Birisi ilimle dopdolu, diğeri cehaletle dopdolu. O cahil olan, alim olanın dünyasını uzaktan bile seyir ve temaşa edemez. Dolayısıyla Allah'ı haşa kendimize kıyas etmek çok yanlış bir kıyastır. Ve bu noktada pek çok kişi aldanabilmektedir. Mezbur, yani bahsedilen vehmi batıl ile muhakeme etmek hatayı mahzdır. Tamamen bir hatadır. İşte şu hatayı bir edebane, yani edepsizcesine olan şu hata ve şu vehmi batılın netice-i seyyiyesidir ki tabiiyyun esbabı müessir hakiki olduklarına. Tabiatçılar sebepleri hakiki tesir sahibi zannetmiş ve mutezile hayvanları ef'ali ihtiyariyelerine halik olduklarına. Mutezile mezhebine göre de hayvanlar kendi yaptıkları fiilleri bizzat yaparlar. Kendi fiillerinin yaratıcısıdırlar. Hatta insan sorumlu olabilmesi için fiillerinin yaratıcısıdır. Bu mutezilenin görüşü. Ve hükema cüz'iyata ilmi ilahinin nefyine. Hükema dediği bir takım böyle İslam filozofları da buna dahil. Allah-u Teala cüz'iyatı bilemez demişler. Yani alemde külli olan şeyleri bilir ama ayrıntıları cüz'iyatı bilemez. Böyle demişler. İmam-ı Gazali filozofları değerlendirirken 3 meselede küfre düştüklerini, 17 meselede dalalete düştüklerini anlatıyor. Küfre düştükleri meselelerden birisi cüz'iyata ilmi ilahinin taallukunu reddetmeleri. Bir başkası alemi ezeli kabul etmeleri. Bir başkası, şu anda hatırıma gelmedi, şey olabilir, haşrin cismani olacağını reddetmeleri. Yani öldükten sonra dirilmeyi kabul etmişler ama ruhani bir haşir olacak demişler. Bu 3 meselede onların küfre girdiğini söylüyor İmam Gazali. Ve mecusiler halk-ı şer başkasının eseri olduğuna itikad ettiler. Yani bakın burada tabiat fikri, mutezilenin kaderle alakalı fikri, öte yandan filozofların cüz'iyatta Cenab-ı Hakk'ın ilmini reddetmeleri, mecusilerin şer ilahı namıyla başka bir ilahı kabul etmeleri, bütün bunlar hep bu noktadan çıkmış. Yani Allah'ı insana kıyas ediyorlar. Allah-u Teala azametiyle beraber cüz'i işlerle mi uğraşacak? Allah'ın işi gücü yok da işte diyelim çöplükte şu anda da faaliyetler var, oralarda tasarruftan bulunacak gibi. Bu noktada tenzih etmek için güya bu tarz söylemişler. Tabii bu bir dalalettir, yoldan sapmaktır. Güya onlarca sani, onlara göre yaratıcı, o kadar azametiyle beraber nasıl şöyle umuru hasiseye ve cüz'iyeye tenezzül edip iştigal etsin. Yuf onların akıllarına ki şöyle bir vehmi batılın hükmüne esir oldular. Yani bu batıl bir vehim ama onlar bu vehme kapıldılar. Bu vehimle yanlış kanaatlere, yanlış inançlara sürüklendiler. Ey birader, şu vehim itikat tarikiyle olmazsa da vesvese cihetiyle bazen müminlere musallat oluyor. Yani elhamdülillah bizler Cenab-ı Hakk'ın ilminin her şeyi kuşattığına inanıyoruz. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Bütün ehli iman böyle inanır. Ama şuuren böyle bunu her zaman insan hatırlamayabiliyor. Ve belki de gaflete daldığı zaman yani Allah'ın işi yok da beni mi görecek? Benimle mi meşgul olacak gibi farkına varmadan böyle dalaletlere düşebiliyorlar. Cenab-ı Hak tam bir istikamet ve marifetullah'ta da tam bir derinleşme hepimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.